Herkese merhaba.
Sunumumu açayım hemen. Dördüncü sunum. Evet. Tamam.
Teşekkürler. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve bu bilim gününü organize ettiğiniz için de çok teşekkürler. Emeği geçen herkese çok güzel bir fikir olmuş. Umarım kalıcı olur. Bugün ben aslında araştırmalarım çok genişledi ve farklı dallara ayrıldı. Bunların bir kısmından bahsedeceğim. Önce aslında genel amacından bahsedeyim araştırmalarımın. Ben genel, çok genel anlamıyla kültüre özgü deneyimler ve çeşitli evrensel mekanizmaların insan gelişimini nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlamaya çalışıyorum. Bu tabii çok iddialı ve büyük bir soru. Ama bunun bir ucundan tutmaya çalışıyorum bir şekilde. Bugün de aslında ortak kültürün çocuklar için ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalıştığımız çalışmalarımdan bahsedeceğim. Ve bu kültürü ve kültürel bilgiyi ne zaman içinde yaşadıkları karmaşık sosyal dünyayla eşleştirmeye, onunla ilişkilendirmeye başlıyorlar. Biraz bunu anlamaya çalışıyorum son yıllarda yaptığım çalışmalarda. Bunlardan bahsetmeye karar verdim. Dolayısıyla aslında başlıkta algıdan sosyal ilişkilere demesine rağmen algı kısmını unutabilirsiniz, o olmayacak. Çünkü orayı sıkıştıramadım. Algı kısmında aslında bebeklerle yaptığımız algısal çalışmalar vardı. Her zaman bebek videoları göstermek eğlenceli oluyor. Ama bugün onu yapmayacağım. Daha çok okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarla yaptığımız çalışmalara odaklanacağım. İçinde yaşadığımız sosyal çevre çok çok karmaşık. İnsanların sosyal dünyası diğer türlerle karşılaştırdığınız zaman ultra sosyal kalıyor. Yani hiçbir türün içinde yaşadığı sosyal çevre bu kadar karmaşık değil. Ve biz bu karmaşık dünyayı aslında biraz içinde anlam bulabilmek adına farklı gruplara ve kategorilere bölüyoruz. Yetişkinler olarak bunu yapıyoruz. Örneğin işte dil, din, etnisite, ırk, cinsiyet, politik görüş veya müzik tercihleri gibi pek çok şeye dayanarak insanları kategorize ediyoruz. Sonra da bu kategorize ettiğimiz insanlar hakkında içlerinde bulundukları kategoriye dayalı çeşitli çıkarımlar yapıyoruz. Ön yargılar sergileyebiliyoruz tanımadığımız insanlar hakkında. Çünkü onlar belli kategorilere mensup kişiler olmuş oluyor. Vesaire vesaire. Yani bütün işte ayrımcılık şu bu falan aslında bu kategorizasyonla çok ilişkili bir şey. Ve bu kategorizasyon çok erken ortaya çıkıyor yaşamda. Bebeklikte dahi bebekler bile çevrelerini çeşitli sosyal ipuçlarına göre, örneğin cinsiyet, işte dil, ırk gibi ayırıyorlar ve çeşitli tercihler göstermeye başlıyorlar. Bebeklikte bunları dikkat süreleriyle ölçebiliyoruz. Ama çocukluğa geldiğimizde onlara soru sorabiliyoruz direkt olarak. Ve mesela tipik bir çalışmada, şu şekilde laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada çocuğa iki karakter sunuluyor. Bunlar çeşitli özellikleri açısından değişen karakterler ve burada mesela farklı diller konuşan kişiler görüyorsunuz. Daha sonra çocuğa kiminle arkadaş olmak isterdin diye soruluyor ve genel olarak gözlemlediğimiz şey kendi dilini konuşan kişiyi seçiyorlar. Bu aslında bu kadarla kalmıyor. Çocuklukta dahi biz aslında ön yargıların ve ayrımcılığın oluşmaya başladığını da görüyoruz. Yani çocuklar sadece kategorize edip işte belli kişileri tercih etmiyorlar. Aynı zamanda farklı kişilere de olumsuz davranışlarda bulunabiliyorlar veya çeşitli olumsuz atıflarda da bulunabiliyorlar. Yani bu ön yargılar vesaire çok çok erken ortaya çıkıyor. Burada o nedenle aslında şey çok önem kazanıyor. Yani bunların altında yatan mekanizma nedir? Bunlar nasıl oluşuyor? Ve aslında çok fazla araştırma var çocukluktaki bu sosyal eğilimleri gösteren çok farklı ipuçlarına dayanarak. Ama altında yatan mekanizmaları ve bu farklı sosyal kategorilerin zihinsel temsillerini, bunların nasıl oluştuğunu, çocukların bu farklı kategorilere dayalı ne gibi çıkarımlar yaptığını hala tam olarak bilmiyoruz. Bu da aslında çok önemli çünkü çeşitli müdahale programlarının oluşturulmasında vesaire aslında bu mekanizmaları anlamamız gerekiyor ki hani ön yargılar daha çok kemikleşmeden belki önüne geçilebilsin. Mesela ne gibi mekanizmalar olabilir dersek işte çok farklı ipuçlarına dayalı çocuklar tercihler gösteriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi grup üyeliği olabilir. Biz ve onlar ayrımı. Bu aslında karmaşık bir çıkarım. Çünkü bunun için dediğim gibi aslında sosyal dünyayı gruplara ayırarak organize etmeleri gerekiyor ve yani belli bir sosyal çıkarım yapmış olmaları gerekiyor bu çıkarıma dayalı tercihleri göstermek için. Alternatif olarak ne olabilir? Mesela aşinalık olabilir. Yani çocuklar illa bunu sosyal bir çıkarım yaparak bu tercihi göstermek mecburiyetinde değiller. Bu çocuk daha bunun konuştuğu dil bana daha tanıdık geliyor. O yüzden ben bu kişiyi tercih ediyorum diyebilirler örneğin. Bu durumda tabii aslında hiçbir sosyal çıkarım yapmaları gerekmiyor. Yani bu kişi bazında bir aşinalık olabilir. Bir kişi bile olmak zorunda değil. Herhangi bir şeye dair biliyoruz ki zaten daha aşina olduğu şeyleri de tercih aslında ediyor çocuklar. Tatlar olabilir, sesler olabilir vesaire vesaire. Yani bu sosyal bir mekanizma değil. Ama genel bir mekanizma ve bu aslında bu çıkarımları, tercihleri de yöneten mekanizmalardan biri olabilir. Başka ne olabilir? Mesela benzerlik. İşte bu çocuk daha çok bana benziyor gibi bir çıkarım olabilir. Gene burada da herhangi bir sosyal çıkarım yapmaları gerekmiyor. Yani bu çocuğun işte bir gruba dahil olması veya olmaması gibi bir çıkarıma gerek yok. Tamamen kişi bazında bu bana benziyor diyerek bir tercih gösteriyor olabilirler. Dediğim gibi bu iki mekanizma aslında çok fazla karmaşık olmayan, sosyal olması gerekmeyen mekanizmalar. Ama ben bugün bu ortadakine odaklanacağım ve acaba böyle bir mekanizma çocukların tercihlerinin altında yatıyor olabilir mi? Ya da böyle bir çıkarım çocuklar yapıyor olabilirler mi diye buna bakacağım. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Bunu bilinçli bir şekilde yaptıklarını kesinlikle söylemiyorum tabii ki. Ama bir takım eğilimleri olabilir bu yönde. Neden böyle düşünüyoruz? Bir de ondan bahsedeyim. Aslında tarih boyunca insanlar gruplar halinde yaşadılar ve aynı grup üyeleri birbirleriyle yardımlaştılar. Farklı grup üyeleriyle kaynaklar için çatıştılar vesaire. Dolayısıyla bu grup yapısı aslında toplumların özünde olan bir şey ve hayatta kalma açısından da önemli olan bir şey. Bu nedenle de bununla uyumlu olan zihinsel temsillerin aslında erkenden gelişmesini bekleyebiliriz bu açıdan. Çünkü bir avantaj sağlıyor olabilir grubunu bilmek ve kim benim grubumda, kim benim grubumda değil bunu anlayabilmek o açıdan önemli. Bununla uyumlu bazı bulgular var. Mesela yetişkinlere çeşitli kişiler tanıştırıldığı zaman ve bu kişiler arasındaki koalisyona dair ipuçları verildiği zaman hemen bunları görüyorlar ve takip ediyorlar otomatik olarak. Aynı şekilde mesela insanları çok alakasız, hiçbir önemi olmayan çeşitli ipuçlarına dayanarak gruplara ayırdığınız zaman mesela solda gördüğünüz noktalar, insanları laboratuvara getiriyorlar ve ekranda çeşitli noktalar gösteriyorlar. Sizce burada kaç tane nokta var diye soruyorlar. Bir tahminde bulunuyor kişiler. İşte yok siz daha az tahmin ettiniz, aslında daha fazla vardı diyorlar bir gruba. Yanıtlarından bağımsız olarak bu arada. Başka bir gruba da siz çok tahmin ettiniz, aslında daha az vardı diyorlar. Ve bu şekilde insanları iki gruba ayırıyorlar ve daha sonrasında İnsanların kendi gruplarına karşı, kendi grup üyelerine olumlu yaklaştıklarını, diğer grup üyelerine ise daha olumsuz yaklaştıklarını gözlemliyorlar. Yani tamamen hiçbir önemi olmayan, alakasız bir ipucuna dayalı olarak bile bu davranışları görüyoruz. Benzer şeyler çocuklukta da gözleniyor. Mesela çocuklara farklı renkte tişörtler giydirip, sen şimdi yeşil, mavi gruptasın, sarı gruptasın dediğiniz zaman hemen kendi gruplarıyla aidiyet hissetmeye başlıyorlar ve daha olumlu atıflarda bulunuyorlar kendi grup üyelerine. Bu aslında bebeklikte bile gözlemlenen bir durum, bu grup üyeliğine olan hassasiyet. Tabii bunlar çok basit görseller ama Mesela üstteki gibi gözleri olan, kendi kendine hareket edebilen ve beraber duran çeşitli şekiller gösterildiği zaman bebeklere, mesela aynı gruba üye olan, aynı gruba mensup olan karakterlerin benzer şekilde hareket etmesini bekliyor bebekler. Ama sosyal ipuçlarını kaldırırsanız, mesela gözleri yoksa ve kendi kendilerine hareket etmiyorlar da bir rayın üstünde hareket ediyorlarsa, yani canlı gibi görünmüyorlarsa artık bunu yapmıyorlar. Aynı şekilde çocuklukta da aslında bu grup yapısı çocukların beklentilerini etkiliyor. Mesela gene farklı tişört renkleri giyen çeşitli gruplar gösterdiğiniz zaman çocuklara ve bunlara tabii isimler de veriyorlar, yeni isimler hiç duymadıkları. Örneğin çeşitli ahlaki normların kırılmasını, bozulmasını grup içi olduğu zaman daha olumsuz karşılıyor çocuklar. Mesela birbirine zarar vermek. Aynı grup üyeleri bunu yaparsa, bunun farklı bir gruba yapılmasındansa daha kötü olduğunu düşünüyor çocuklar bu tür durumların. Yani genel olarak böyle bir aslında grup temsili var gibi görünüyor ve bu aslında çocukların tercihlerini de etkiliyor olabilir. Peki grup üyelerini nasıl tanıyacağız? Burada güvenilebilir bir ipucu olması bizim için önemli ve ben bugün ortak kültürel bilginin böyle bir ipucu olduğunu sizlere biraz ikna etmeye çalışacağım diyelim. Bunun nedeni de şu, aslında grup dediğimiz şey kültürle çok iç içe olan bir şey. Her grup tarih boyunca kendine özgü kültürünü hep oluşturmuş. Bunlar nedir? İşte müziği olabilir, işte şarkıları, tabii dili, ondan sonra çeşitli ritüelleri, gelenekleri, ya pek çok şey bunun içine girebilir aslında. O gruba özgü olan bilgi kümesi ve bunu nesilden nesile aktarmış. Ve bu tabii çok büyük oranda direkt sosyal iletişimle aktarılan bir şey. Biz tabii şu an öyle bir çağda yaşıyoruz ki hani bilgi aktarımı çok kolay. Yani internet var, televizyon var, işte basılı yayınlar vesaire var ama bunlar aslında bizim zihnimizin evrildiği süreci göz önüne alırsak çok minik bir zamanı kapsıyor. Çok yeni bir gelişme. Dolayısıyla bizim zihinlerimizin aslında evrildiği süreç içerisinde çoğunda bunun bilgi, kültürel bilgi özellikle kişiden kişiye direkt sosyal etkileşimle aktarılan bir şey. Bu da ne anlama geliyor? Eğer ben ve bir başka kişi, yani iki kişi ortak bir ve herkes tarafından da kolayca bilinemeyecek bir bilgiye sahipse, bu kişileri sosyal bir zincir birbirine bağlamış olmalı. Benzer bir sosyal geçmişleri olabilir, aynı gruba ait olabilirler gibi bir çıkarım yapabiliriz. Dolayısıyla bu nedenden dolayı da ortak kültürel bilginin ben önemli bir grup üyeliği açısından ipucu olduğunu düşünüyorum. Kültürel bilgi olarak bugünkü bahsedeceğim çalışmalarda müziğe odaklanacağım. Müzik kültürün çok önemli bir unsuru ve o da tarih boyunca var olmuş, çok eskiye giden bir unsur aslında. Ve kültürden kültüre farklılıklar gösteriyor. Sadece işte enstrümanlar, şunlar bunlar değil, müziğin yapısı da değişiyor. İşte ritmik yapısı değişiyor, melodisi değişiyor. Ben aslında ilk başta bilimsel hayatıma başladığımda müzik algısı üzerine çalışıyordum. Biraz oradan da geliyor bu müziği kullanmak. Ama şu anki çalışmalarımda tamamen bir araç olarak aslında bakıyorum müziğe. Ve yani aslında biraz dil gibi bir şey müzik. Farklı kültürlerin farklı yapıda müzikleri var. Ve aslında insanlar aşina olmadıkları müzikleri, mesela oradaki duyguları anlamakta zorlanabiliyorlar, hatırlamakta zorlanabiliyorlar vesaire. Ve müzik aslında sosyal dünyayla da çok ilişkili bir şey. Ergenlikte özellikle başlayarak, tam kişiliğin de oluşmaya başladığı süreçte sosyal kimliğin bir dışa vurumu olarak da kullanılıyor aslında. Dolayısıyla bunun iyi bir kültürel ipucu olabileceğini düşünerek, öncelikle bunlara dayanarak çocuklarda sosyal tercihler gözlemleyebilir miyiz? Buna baktık. Size daha evvelden gösterdiğim metoda çok benzer bir metot kullandık. Bu benim doktora sırasında da, aslında danışmanımla yaptığım çalışmalar. Ve Çocuklara iki kişi tanıttık. Biri bildikleri bir şarkının en sevdiği şarkı olduğunu söyledi. Diğeri ise bilmedikleri bir şarkının. Ve daha sonra kiminle arkadaş olmak istersin diye sorduk. Ve bilinen şarkının en sevdiği şarkı olan çocuğu tercih ettiler. Bu da bize aslında müziğin sosyal bir ipucu olarak, sosyal tercihleri etkileyebilecek bir ipucu olarak kullanıldığını gösterdi temel anlamda. Fakat bizim müziği aslında kullanma nedenimiz tam olarak sadece müziğin bunu göstermesi değildi. Biz burada farklı bir şeyi de manipüle edebileceğimiz için müziği tercih ettik. En sevdiğim şarkı aslında bilgisi hem ben bu şarkıyı biliyorum hem de ben bu şarkıyı seviyorum gibi iki tür bilgi içeriyor. Ve az önce size anlattığım sebeplerden dolayı aslında bilmenin, bir şeyi bilmenin ona tercih göstermekten daha önemli bir ipucu olabileceğini düşündük. Çünkü aslında tercihler, mesela genellikle bunlar tabii birlikte ilerliyor. Bir şeyi biliyorsunuz, sonra seviyorsunuz gibi ama öyle olmak zorunda hiç değil. Bir sürü mesela biyolojik faktörler de bizim tercihlerimizi etkileyebilir. İşte kişilik özellikleri de bizim tercihlerimizi etkileyebilir. Bir şeyi dinleyip bir şarkıyı sevebilirsiniz hemen. Onu daha önceden biliyor olmanız gerekmiyor. Bu nedenle de bilgi aslında insanın sosyal geçmişi hakkında çok daha bilgilendirici bir şey. Neyi bildiği. Ama tercihler aslında bu kadar sosyal geçmiş hakkında bilgi vermek zorunda değil. Ve biz bir sonraki çalışmada çocuklara şarkıları şu şekilde tanıttık. Bir kişi ben bu şarkıyı biliyorum dedi, bir kişi ben bilmiyorum dedi. Ondan sonra da çocuklara kiminle arkadaş olmak istersin diye sorduk. Ve burada görüldüğü gibi aslında ilginç bir şey bulduk. Kendi bildikleri şarkıyı bilen çocukları, kendi bilmedikleri şarkıları ise bilmeyen çocukları tercih etti çocuklar. Yani ortak bir bilgi olmasını istediler. Ama benzer bir şeyi mesela tercihler için gözlemlemedik. Ve tercihlerle bilgiyi çarpıştırdığımız durumda da bilginin daha önemli olduğunu gözlemledik. Ve aslında bayağı da yani biz tabii böyle bir buna bakmak için bu çalışmaları yaptık ama çok da umutlu değildik. Bunlar 4 ve 5 yaşında çocuklar. Bu kadar minik farklılıklara dayalı, bu kadar esnek çıkarımlar yapabileceklerini de tahmin etmiyorduk. Bu bize aslında burada eğer ki ortak bilginin grup üyeliğine dair bir bilgi vermesi yönünde bakacak olursak aslında grup üyeliği ile bunu açıklamak mümkün bu trendi. Ve bu bulguları aynı zamanda şu baştaki genel mekanizmalar mesela aşinalık gibi bir şeyle açıklayamıyoruz. Çünkü eğer aşinalık olsaydı aynı şarkıyı sevmek veya bilmek arasında bir fark olmaması gerekirdi. Aynı şekilde benzerlikte de bir fark olmaması gerekirdi. Çocuklar bu şarkıları hem biliyorlardı hem seviyorlardı. Dolayısıyla ikisini ayırt etmemeleri gerekirdi ama ettiler. Bu da bize aslında buradaki altında yatan mekanizmanın en azından bizim kurguladığımız çalışmada belki grup üyeliğine olan hassasiyet olabileceğini gösterdi. En azından üstte gördüğünüz bazı kategoriler için tabii her şey için de grup üyeliği çıkarımı yaptıkları anlamına gelmiyor. Fakat bir sonraki adımda bunu daha iyi anlayabilmek için daha evvelden çocukların çok güçlü bir şekilde sosyal tercihler gösterdiği kategorileri karşılaştırdık. Bunlardan cinsiyet ve dili seçtik. Çünkü cinsiyet ve dil aslında pek çok açıdan değişen kategoriler. Evet, ikisine dayalı olarak da sosyal tercihler gösteriyor çocuklar. Ama mesela dil, kültürel grupları ayrıştıran, yani grup üyeliği açısından bilgi veren bir ipucu. Ama cinsiyet böyle bir ipucu değil. Tabii bazı spor grupları vesaire olabiliyor tek cinsiyet açısından karışık olmayan ama genellikle daha mesela aile gibi işte klanlar vesaire gibi daha toplumun yapılarını oluşturan grupları düşündüğümüz zaman aslında cinsiyet açısından karışık olmaları gerekiyor ki sürdürülebilir olsunlar. Dolayısıyla acaba çocuklar bu iki kategoriye dayalı farklı çıkarımlar yapıyorlar mı diye baktık. Bunu da daha önceki bir yüksek lisans öğrencimle birlikte yapmıştık. Çalışmada çocuklara bir üstteki hedef çocuğu gösterdik. Sonra da altta da iki başka çocuk gösterdik. Bunlardan bir tanesi üsttekiyle aynı dili konuşuyor ama farklı cinsiyetten. Diğeri de farklı dil konuşuyor ama aynı cinsiyetten. Ve çocuklara şu tür sorular sorduk. Sence hangi çocuk üsttekiyle aynı şarkıyı bilir? Ve sence hangi çocuk üsttekiyle aynı şarkıyı sever? Bunun aynısını yetişkinlerle de yaptık. Ve sonuç olarak aslında çok benzer şeyler gördük. Özetle çocuklar ortak bilgiyi aynı dili konuşan kişilere genellediler. Ortak tercih için böyle bir genelleme göstermediler. Yetişkinler de çok benzer bir şey gösterdi. Bu da bize aslında evet cinsiyete dayalı tercih gösteriyorlar, dile dayalı tercih gösteriyorlar. Ama aslında çocukların bu farklı kategoriler için farklı zihinsel temsilleri var. Yani bunları ayrıştırıyorlar daha 5 yaşında ve bunlarla ilgili bu kadar spesifik çıkarımlar yapabiliyorlar. Yani aynı dili konuşan kişilerin aynı kültürel, ortak kültürel bilgiye sahip olacağını düşünüyorlar. Ama bu aynı illa da aynı tercihlere sahip olmalarını mesela beklemiyorlar gibi. Tabii burada diyebilirsiniz ki hani şarkı ve dil çok ilişkili bir şey. Yani bilmek için belki hani öyle sözlerini vesaire de düşünmüş olabilirler. Bunun biraz önüne geçmek için ve aslında kültürel bilginin de kapsamını anlayabilmek için başka bir çalışma yürüttük ve burada çocuklara yeni gruplar gösterdik. Bunlar daha evvelden bilmedikleri, bizim mitolar ve tikalar diye adlandırdığımız gruplar. Bu gruplardan birinden bir üye gösterdik ve bir şarkı çaldık, enstrümantal bir şarkı ve dedik ki bu karakter biliyor bu şarkıyı. Daha sonra iki karakter daha gördüler, biri aynı gruptan, biri farklı gruptan. Sence bu şarkıyı başka kim bilir diye sorduk. Diğer bir grup çocuğa, bu karakter bu şarkıyı seviyor, sence bunu başka kim sever diye sorduk. Yine başka bir grup çocuğa da genel geçer ve kendi kendine gözlemlenebilir bilgiler verdik bu defa. Çünkü kültürel bilgi dediğimiz şey aslında biraz başkalarından da öğrenmemiz gereken, kendi kendimize gözlemleyemediğimiz şeyler. Mesela işte gökyüzünün mavi olduğunu ben biliyor olsam bu bir bilgi ama aslında benim sosyal geçmişim hakkında bilgi vermeyen bir bilgi. Çocuklar bunu ayırt edebiliyorlar mı? Buna bakmak istedik. Ve evet ettiler. Sadece şarkı bilgisini aynı gruba genellediler. Tercihleri ve genel geçer bilgileri için ise ikisi de yanıtını verdiler büyük oranda. Bu da aslında gene çocukların kültürel bilgiyle grup üyeliğini çok sıkı bir şekilde eşleştirdiklerini, ilişkilendirdiklerini gösteriyor. Bir sonraki adımda çocukları biraz daha zorlamaya karar verdik ve tam tersi bir çıkarım yapıyorlar mı buna baktık. Şimdiye kadar grup üyeliği hakkında bilgi verip ne biliyor bu çocuk diye soruyorduk. Şimdi bu çocuk bunu biliyor, sence hangi gruba aittir gibi daha zor bir çıkarıma baktık bu sefer. Yani bir kişinin bilgisine dayalı olarak o kişinin sosyal özelliklerine dair çıkarım yapıyorlar mı? Ve verdiğimiz bilgiler de ya kültüre özgü bilgilerdi ya da genel bilgilerdi. Mesela bir şarkıyı bilmek ya da şarkı söylemeyi bilmek gibi. Ve burada aslında geniş bir yaş aralığını test ettik. 6-7-8 yaş ve yetişkin. Biraz daha büyük çocuklar test ettik dediğim gibi çünkü bu daha zor bir çıkarım. Burada tanısal bir çıkarım yapmanız gerekiyor. Bu daha zor, literatür de bunu gösteriyor. Dolayısıyla daha büyük çocuklar test ettik ve şöyle anlatayım, bu çok karışık bir figür ama sol taraf kültürel bilgiye dayalı, ortak kültürel bilgiye dayalı ortak grup üyeliği çıkarımlarını gösteriyor. Sağ tarafta genel bilgi. Zaten barların yüksekliğinden bunun kültürel bilgiye dayalı çok daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. 7-8 yaşındaki çocuklar ve yetişkinler çok benzer bir trend gösterdiler ve kültürel bilgiyi çok daha sıkı bir şekilde eşleştirdiler grup üyeliğiyle. 6 yaşındaki çocuklar ama biraz arada kaldı. Onlar çok fazla ayrıştırmadılar genel bilgiyle spesifik kültüre özgü bilgiyi. Ve son olarak bir çalışma daha yaptık. Bu da yine bir öğrencimin test çalışmasıydı. Burada da çocukların farklı bilgileri başkalarına nasıl aktardıklarına baktık. Çünkü aslında çocuklar literatürde çoğunlukla öğrenen olarak düşünülüyor ama çok erken yaştan itibaren kendileri de bilgi aktarımına başlıyorlar ve çok da seçici bir şekilde bilgi aktarıyorlar aslında. Bu yani kültürel aktarımın aslında başrolünde çocuklar var tabii ki ama sadece öğrenenler olarak değil öğretenler olarak da bulunuyorlar. Burada baktığımız şey çocuklara bu sefer daha farklı bilgiler verdik. Kültürel bilgi olarak Çeşitli geleneksel normlar bu sefer kullandık. Genel bilgi olarak da ahlaki normları kullandık. Ahlaki normların evrensel olduğu düşünüyor. Yani birine zarar vermek vesaire gibi bunların gruptan bağımsız aslında herkesi ilgilendirdiği düşünülen normlar bunlar. Geleneksel normlar ise daha çok o topluma özgü kurallar. Çocukları tişört rengine göre gruplara atadık. Ve daha sonra bir kendi gruplarından bir de başka gruptan kişiler gösterip bunların ikisi de bu normu bilmiyor, kime öğretmek isterdin diye sorduk. Ve çocuklar geleneksel normları kendi gruplarından olan kişiye öğrettiler daha ziyade. Ama ahlaki normlar için ikisini de, iki kişiye de öğretmeyi seçtiler. Dolayısıyla yani burada şunu görüyoruz, sadece bilgiyi ayırt etmiyorlar. O bilgiye göre bir de kişinin sosyal özelliklerine göre o bilgiyi kime öğretmeleri gerektiğine dair de bir çıkarım yapıyorlar. Bunlar da 6 yaşında çocuklardı. Özetleyecek olursak aslında çocuklar çok erken yaştan itibaren kültürel bilgiye gerçekten dikkat veriyorlar ve bu onların sosyal tercihlerinde rol oynuyor. Kültürel bilgi ve ortak grup üyeliğini eşleştiriyorlar. Bunlara dair iki yönlü de çıkarımlar yapıyorlar. Yani birinin grup üyeliğine dayalı olarak ne bildiğini veya ne bildiğine bakarak grup üyeliğini tahmin edebiliyorlar. Aynı zamanda da kültürel bilginin grup içinde aktarılması gerektiğine dair bir takım düşünceleri var. Buradan sonra yani beni aslında düşündüren şey şu, çocuklar bunu nasıl öğreniyorlar? Yani neden mesela bir şarkı onlar için grupla eşleşen bir bilgi ama bir başka bilgi böyle değil? Neden ahlaki bir norm daha genel olarak algılanıyor ama yani bunu nasıl öğreniyorlar? Nasıl bir süreçten geçerek bu farklı bilgileri böyle ayrıştırıyorlar ve bir tanesini grupla eşleştiriyorlar? Bunu daha iyi anlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi belki bunların nasıl edinildiği olabilir. Artık orada ne gibi yollardan geçiyorlarsa bir şekilde belki kendi öğrenimleri sırasında çeşitli bilgi türlerini daha çok sosyal gruplarla eşleştiriyor olabilirler. Ama bunu yapacağımız ileriki çalışmalarda göreceğiz. Şu an için bilmiyoruz. Bunun şöyle bir önemi olabilir. Bahsettiğim gibi konuşmamın başında çok erken yaşlardan itibaren çeşitli önyargılar gelişmeye başlıyor farklı gruplara dair. Eğer bunların hem altyapısında nasıl mekanizmalar olduğunu anlarsak, bu önyargılar tam olarak neye dayanıyor bunu anlayabilirsek ve çocukların belki de bu kültürle olan grupları eşleştirmelerini ve ilişkilendirmelerini daha iyi anlayabilirsek, belki buna dayalı, bilimsel verilere dayalı, çok tabii uzun vadede şu an çok başındayız bunun ama bir takım erken yaştan itibaren çeşitli müdahale programları, eğitim programları oluşturulabilir. Ve bahsettiğim gibi bu önyargılar çok çok da oturmadan henüz daha esnekken belki biraz önüne geçmeyi başarabiliriz diye umuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca laboratuvarımdaki öğrenciler sayesinde bunların hepsini yaptık. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki araştırmalarımızı destekleyen kurumlara da.
Ne güzel, hep eğleniyorsunuz. Acaba çalışmalarınızda ailelerin çocukların bu tür seçimlerine olan etkilerini de dahil ettiğiniz herhangi bir durum var mı? Çünkü benim iki tane çocuğum var, oradan anlayabiliyorum. Özellikle bizim bir şey anlatırken, bir şey söylerken yaptığımız mimik, hani farkında bile olmadan yaptığımız herhangi bir davranış bizim gözlemlerimize göre kendi çocuklarımızda çok farklı bir etkiye sebep oluyor. Hatta hani mesela birinden çok hoşlanmadığınızda bunu belli etmemeye çalışmanıza rağmen o ufacık bir mimiklik çocuklar, evet, bunu anlayarak bunu hani o kişiyi ve o kişiyle alakalı herhangi başka bir sürü kişiye, evet, yayabiliyorlar. Hani benim merakım aslında o yöndeydi. Hani eminim ki çok büyük bir çalışma grubunuz vardır, örnekleriniz ve kontrolleriniz de vardır ama acaba hani çocukların bu seçimlerde özellikle kültürel, çünkü internasyonel çocuklar aslında çok farklı, yani çok fazla internasyonel ailelerde doğan çocuklar da mevcut. O yüzden acaba kültürden ziyade ailelerin verdiği tepkiler daha mı önemli olabilecek, olabilir ya da öyle midir ki diye merak ettim.
Evet, çok güzel bir soru. Yani tabii çalışmalar sırasındaki şeyleri önlemek için, ailelerin yönlendirmelerini önlemek için onları dışında bırakmaya çalışıyoruz. Lütfen müdahale etmeyin diye. Çünkü en ufak bir şeyde tabii ki etkileniyorlar. Ama evet, ama tabii ki ev ortamında önceki şeylerini çok kontrol edemiyoruz. Ama bununla ilgili de ayrı çalışmalar yapıyoruz. Yani çocuklar sadece ebeveynlerinden değil, genel sosyal çevrelerinde, yani işte okulda, öğretmenler vesaire falan da dahil, sosyalleşme süreçleri onların ön yargılarının oluşmasında veya bu tür eğilimlerinin oluşmasında nasıl bir rol oynuyor diye. Çok büyük bir rol oynadığını zaten literatür söylüyor ama bunu da daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Tam da dediğiniz gibi, yani sadece ettiğimiz laflar değil, mimikler vesaire gibi aslında sözel olmayan birçok şey de onları etkiliyor. Dolayısıyla evet, anlamaya çalışıyoruz ve kesinlikle de etkisi var. Ben teşekkür ederim.